Ayrım 11. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi. Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 1. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 155. Yerli Anayasa. Türk devriminin en önemli kilometre taşlarından 24 Anayasası da özünde tamamen yerlidir. Batı anayasalarından esinlenmekle birlikte tamamen Türkiye gerçekleri dikkate alınarak hazırlanmış çok özgün ve devrimci bir anayasadır. Bu gerçeği Anayasa Komisyonu Sözcüsü Gelibolu Milletvekili Celal Nuri Bey şöyle ifade etmiştir. Teklifimizin kaynağı doğrudan doğruya ulusal devrimdir. Yani bu devrim olmasaydı buradaki maddeleri düzenlemeye de gücümüz olmayacaktı. Bu konudaki bilimsel gelişme ve ilerlemeler için Cumhuriyet ve Meşrutiyetle yönetilen devletlerin anayasalarından başlıcalarını göz önüne aldık. Bu usullerin ilk uygulandığı Fransa'nın kanunlarını gözden geçirdik. Oradan alınmış epeyce hükümlerimiz vardır. Yeni anayasaları da gözden ırak tutmadık. Meclis bunların arasında Lehistan, Polonya Cumhuriyeti'nin yeni ve Cumhuriyet esasına dayanan anayasasını da karşılaştırdık. Fakat bunların hiçbirinden tıpkı bir maddede alınmış değildir. Kanun teklifimizin genel haklarla ilgili maddeleri iddia edebiliriz ki yepyenidir. Eski anayasalarda bulunan bazı hükümleri başka kelimelerle söylemek, başka kelimeler kullanmak ya da olduğu gibi almak mümkündü. O hükümleri genel haklardan söz eden bazı bilginlerin kitaplarından bazı çekinceler saklı tutularak memleketimizdeki uygulama şeklini düşünerek aldık. Bunlarda da bir yenilik gösterdiğimiz kanısındayız. Bizim yaklaştığımız cumhuriyet şekli Amerika'dakidir. Fakat o usulü de biz kabul etmedik. Amerika usulü federasyon şeklinde kurulmuş devletlere uygundur. O devletlerin birbirinden ayrı iç bağımsızlık hakları vardır. Ancak bazı genel meselelerde bir merkezi kabul etmiş bir takım devletlerdir ki Amerika'da bunların sayısı 48'dir. Bu bizim esaslarımızla iki bakımdan uyuşmaz. Birincisi, bizim devletimiz bir tek devlettir. Öyle türlü devletlerden meydana gelmiş bir devletler topluluğu değildir. Sonra, biz eskiden beri kuvvetler birliği ilkesini göz önünde tutmuşuz. Onun için Amerikan anayasasından hiç yararlanmadık. Zaten Amerikan usulü federasyon devletlere ve yalnız Amerika kıtasına ait olmak üzere bir tanesi müstesna kabul edilmiştir. Bundan başka göz önüne alınabilecek İsviçre anayasası kalır. İsviçre'de devletin şekli hiçbir devletinkine benzemez. Onun için bu kanundan da yararlanmadık. Sonunda kendi teklifimizi her kelimenin üstünde ayrı ayrı durarak, mümkün olduğu kadar az terkipler kullanarak hazırladık. Goloğlu, Devrimler ve Tepkileri, sayfa 32-33. Görüldüğü gibi, Türk devriminin ruhu olarak değerlendirilebilecek olan 1924 Anayasası hazırlanırken, aklın ve mantığın bir gereği olarak Fransa, Polonya, Amerika ve İsviçre gibi çağdaş ülkelerin anayasaları gözden geçirilmiş, bunlardan esinlenilmiş ama asla bu ülkelerden hiçbirinin anayasası olduğu gibi kopyalanmamış, Batı taklitçiliği yapılmamıştır. Celal Nuri Bey'in ifadesiyle 24 Anayasası doğrudan doğruya ulusal devrimi kaynak olarak almıştır. Lakap, nişan, madalya ve özel kılıkların kaldırılmasının yerli kökleri. 1934 yılında lakap, nişan, madalya ve özel kılıklar kaldırılmıştır. Bu önemli sosyal devrim de tamamen yerli köklere sahiptir. İsmet İnönü'nün imzasıyla meclise gönderilen kanun tasarısının gerekçesi dikkate okunduğunda, bu devrimin tamamen Türk kültüründen ve Türk tarihinden beslendiği görülecektir. İşte bu devrimin kanun tasarısındaki o gerekçe. Türk devriminin en açık vasfı demokratik olmasıdır. Demokrasinin temeli ulusal toplumun üyeleri arasında ne kanunda, ne protokolde, ne de işlemde hiç ayrılık olmamasıdır. Türk tarihinin ilk çağlarında ulusun kişileri arasında hiçbir ayrılık yoktu. Göze görünen görev yeri ayrılıkları herkese verilen görevlerin ayrılıklarından ibaretti ki bu görevlerin türlü dereceleri arasında önem bakımından ayrılık olsa da görevin şerefi ve görevi yapanın haysiyeti noktasında hiçbir ayrılık yoktu. O çağlarda ulus adamları yalnız adlarıyla anılır, adlarının başına hiçbir sıfat ve paye eklenmezdi. Övünülen tek sıfat Türk ulusundan olmaktı. Bunun en parlak örneği Atilla'nın Romalılara verdiği sade fakat büyük cevaptır. Orta çağda devlet düzenleri değişti. Halkçılık kavramı da eski saflığını ve temizliğini yitirdi. İnsanlar arasında din, hurafe, zorbalık ve saldırganlık hırslarına dayanan ayrılıklar doğdu. Seçkin sınıflar meydana çıktı. Her sınıf kendine ve soyuna tanrısal ya da hayal niteliğinde sıfatlar ve adlar vermeye başladı. Türkler de bu ortaçağ toplulukları ile ilişkilerinde bunun etkisi altında kalmaktan kurtulamadılar. O da sınıflara ayrıldı. Ulus arasında kademeleşme oldu. Bunlar kendilerini halktan üstünlüklerini gösteren gereksiz ve bazı takma adlar ve rütbeler aldılar. Bunları silinmez bir hak gibi taşıdılar. Halkı ve hakkı ezmek için kullandılar. Türk devrimi ve cumhuriyet ise kanun önünde herkesi eşit yapmıştır. Bugün hiçbir kişinin takma adına ve rütbesine güvenerek ve sığınarak sahip olabileceği, başkasına üstün ve ondan fazla bir hakkı yoktur. Bununla beraber eski çağlardan arta kalan bu takma adlar ve deyimler bugün de kullanılarak ulusun kişileri arasında eski sınıf ve üstünlük anılarını canlandırmakta, ulusun demokratik temiz ruhunu incitmektedir. Aynı zamanda Türk devrimini de eksik göstermektedir. Bu nedenle de gelişigüzel adların önüne konulan kah yüceltici, kah küçültücü, kah alay edici anlamlar taşıyan efendi, bey, beyefendi, paşa, hazret gibi deyimlerin artık Türk toplumunun vasıfları olmaktan çıkarılması sosyal devrimin zorunluluklarındandır. Bununla beraber Türkler özel yazılma ve konuşmalarında birbirlerine ya da topluma karşı söz söylerken adın önünde olmak şartıyla erkeğe ere yani er kişiye bay, kadına da bayan diyebilirler. Bu deyimler öz Türkçedir ve Türklerin ilk çağlarında kullanılmıştır. Üstünlük ve ayrıcalık anlamı vermez. Goloğlu, Tek Partili Cumhuriyet, sayfa 149-150. Kanun tasarısının gerekçesinde çok açık bir şekilde görüldüğü gibi, lakap, nişan, madalya ve özel kılıkları kaldıran bu devrim kanunlaşırken, eski Türk tarihinden, Türklerin her bakımdan eşitliği gerçeğinden hareket edilmiş, Cumhuriyetin ve Türk demokratik devriminin eşitlik ilkesine vurgu yapılmıştır. Ayrıca Atatürk'ün Türk tarih ve dil tezlerini geliştirmesi, Türk tarihi ve Türk diliyle ilgili çok önemli çalışmalar yaptırması ve Türk kültürüne büyük önem vermesi, onun çağdaşlaşma projesini batıcılık diye adlandıranları mahcup etmeye yetecek türden adımlardır. Bütün bu gerçekler Atatürk'ün Çağdaş Türkiye projesinin ulusal ve evrensel etkileşimlerin bir ürünü olduğunu göstermektedir. Atatürk, Çağdaş Türkiye'yi kurarken evrensel akıldan, Batı'nın aydınlanma dönemi düşüncelerinden ve Türk-İslam tarihindeki aydınlık tecrübelerden yararlanmıştır. Bu nedenle Atatürk'ün Çağdaş Türkiye projesini batıcılık ya da doğruculuk diye değil, akılcılık diye adlandırmak çok daha doğrudur. Atatürk'ün Çağdaş Türkiye projesi çok özgün bir projedir. Atatürk'ün evrensel akılla kendi köklerinden beslenen Çağdaş Cumhuriyet projesi, yüzyılın başındaki birçok uygarlık projesini aşmayı başarmış ve kendi özgün tarzını yaratmıştır. Bu gerçeği bugün neredeyse bütün dünya kabul etmektedir. Örneğin Alman filozofu Herbert Maltzig, Kemal Atatürk, Untergang und Aufstieg der Türkei, Kemal Atatürk, Türkiye'nin çöküşü ve Yükselişi adlı kitabında bu konuda şu değerlendirmeyi yapmıştır. Yeni Türkiye, Atatürk'le yalnız İslam anlayış ve görüşlerini değil, aynı zamanda Avrupa'nın düşünme biçimlerini de aşmıştır. Türkiye, bir dürüstlük, içtenlik ve gerçekçilik politikası gütmekte ve bu yüzden tepkilere ve başarısızlıklara uğramamaktadır. Ozan Kaya adı geçen eser, sayfa 5. Atatürk'ün Çağdaş Türkiye projesi, kapitalist, Marksist ve sosyalist projeleri aşmayı başaran ender projelerden biridir. Nitekim Kurtuluş Savaşı'nın başlarında adımızı koyalım, adımızı bilelim, kapitalist miyiz, sosyalist miyiz, bolşevik miyiz, adımızı bilelim diye soranlara, yeni uygarlık tasarımının bilinciyle, efendiler, değişmelerin durgun ve değişmez kuralları olmaz. Onun için biz benzememekle ve benzetmemekle övünmeliyiz, kendimiz olmalıyız demiştir. Adı geçen eser, sayfa 7. Atatürk'ün başarıyla düşünceden uygulamaya geçirdiği Çağdaş Türkiye projesi dünyayı şaşırtmıştır. Örneğin Fransa Başbakanı Profesör Doktor Herriot Atatürk'e şöyle seslenmiştir. Paşa, size nasıl hayran olmayayım? Ben Fransa'da laik bir cumhuriyet kurmuştum. Bu hükümeti Papa'nın Fransa'daki temsilcisinin yardımıyla papazlar devirdi. Siz ise bir halifeyi kovdunuz ve gerçek anlamda laik bir devlet kurdunuz. Siz bu bağnazlık içinde laikliği bu topluma nasıl kabul ettirdiniz? Adı geçen eser, sayfa 8. Atatürk, Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde 29 Ekim 1933'te yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olduğunu ifade etmiştir. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir, demiştir. Devrimini halkın ayağına götüren devrimci. Atatürk, Çağdaş Türkiye projesini hayata geçirmek için yaptığı devrimleri sadece düşünüp, planlayıp gerçekleştirmekle yetinmemiş, aynı zamanda devrimlerini bizzat halka, halkın ayağına götürmüştür. Örneğin, harf devrimini, dil ve tarih tezlerini, kılık kıyafet şapka devrimini halkın ayağına giderek bizzat halka anlatmıştır. Harf devrimini gerçekleştirdikten sonra önce Dolmabahçe kurslarını başlatarak bu kurslarda yakın arkadaşları başta olmak üzere dönemin devlet adamlarına ve aydınlarına ilk alfabe derslerini vermiş, daha sonra da bir yurt gezisine çıkarak il il dolaşıp yeni harfleri kara tahta başında halka öğretmiştir. Dil ve tarih tezlerini bizzat geliştirmiş, tarih çalışmaları yapmış, tarih ve dil kurultaylarına katılmış, lise tarih kitaplarının bazı bölümlerini ve vatandaş için medeni bilgiler kitabını yazmış, çok sayıda yeni sözcük üretmiş, Arapça, matematik ve geometri terimlerini Türkçeleştirmiş, bu amaçla bir geometri kitabı yazmış, bazı gramer kurallarını belirlemiş, yeni Türk harflerini ve çağdaş kılık kıyafetleri bizzat halka tanıtmıştır. Cumhuriyetin ilanından ve halifeliğin kaldırılmasından önce 1923 ve 24 yıllarında yurt gezilerine, Batı ve Güney Anadolu gezilerine çıkarak halkın nabzını yoklamış, bu devrimler konusunda halkın ve gazetecilerin görüşlerini almış ve kendi görüşlerini onlarla paylaşmıştır. Atatürk, Ocak 1923'teki Batı Anadolu gezisi ve 16-17 Ocak'taki İzmit basın toplantısında İstanbul gazetecileriyle ve halkla konuşarak yapacağı devrimlerden söz etmiş, gazetecilerin ve halkın bu konudaki görüşlerini almıştır. Bakınız Arı İnan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 Eskişehir İzmit konuşmaları, Ankara 1982. 1923-1930 arasındaki devrimlerin halka nasıl yansıdığını bizzat görmek için 1930 yılında da bir yurt gezisine çıkmıştır. Dünyada devrimini hem düşünen, hem planlayan, hem halka soran, hem de bizzat halkın ayağına kadar götüren tek devrimci Atatürk'tür. Atatürk'ün Çağdaş Türkiye projesinin merkezinde çağdaş eğitim vardır. Çağdaş eğitimin temel nitelikleri ise akılcı, bilimsel ve laik olmasıdır. İşte Atatürk bu nedenle bir ölüm kalım mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın en zor döneminde Batı cephesinde Yunan saldırısının yeniden başladığı 15-21 Temmuz 1921 arasında Ankara'da bir Maarif Eğitim Kongresi toplamıştır. 15 gün sürmesi planlanan kongre, Yunan saldırısının Ankara'ya yaklaşması nedeniyle bir haftanın sonunda bitirilmiştir. Ayrıntılar için bakınız Zeki Sarıhan, 1921 Maarif Kongresi, Ankara 2009. İşte düşmanın topuyla, tüfeğiyle kapıya dayandığı bir anda bile, geleceğin Türkiye'sini sağlam temeller üzerinde kurmak amacıyla eğitim işlerini konuşmak için Anadolu bozkırının orta yerinde Ankara'da bir eğitim kongresi düzenleyebilmektir Atatürk mucizesi. Bu bakımdan Atatürk'ün Çağdaş Türkiye projesi aslında gerçek anlamda bir çılgın projedir. Çağdaş Türkiye projesinin kitabı Vatandaş İçin Medeni Bilgiler. Atatürk, Çağdaş Türkiye projesini Afet İnan'a dikte ettirdiği ve 1931 yılında yayımlanan Vatandaş İçin Medeni Bilgiler adlı bir kitapta toplamıştır. Vatandaş için Medeni Bilgiler 1931'den 1939'a kadar ortaokullarda yurttaşlıkla ilgili tek ders kitabı olarak okutulmuştur. Atatürk bu kitapta Çağdaş Türkiye'nin nasıl olması gerektiğini askerlikten vergi sistemine, dilden tarihe, demokrasiden kadın haklarına kadar çok geniş bir düzlemde haklar, özgürlükler, görevler ve sorumluluklar bağlamında değerlendirmiş ve neredeyse her konuda çağdaşlığın ne anlama geldiğini açıklamıştır. Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabı dikkatle incelenecek olursa, Atatürk'ün çağdaşlığın temeline akıl, bilim ve sorgulamayı yerleştirdiği ve ayrıca demokrasiye, insan haklarına, laiklik ve özgürlüğe, tarih bilincine, milli birlik ve beraberliğe, tam bağımsızlığa, yurttaşların hak ve ödevlerine geniş yer verdiği görülecektir. Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabı 16 bölümden oluşmuştur. Millet, Türk milletinin mütalası. Devlet, Cumhuriyet, Türkiye'de Cumhuriyet nasıl oldu? İlk hak, ilk vazife ve hak ile vazifenin münasebeti, vatandaşa karşı devletin vazifeleri, hürriyet, bağlılık, solidarite, çalışmak, meslek, vatandaşın devlete karşı başlıca vazifeleri, intihap, intihap hakkında umumi bilgiler, vergi hakkında umumi bilgiler, askerlik vazifesi, intihap, seçim, Türkiye'de mebus intihabının kanunen sureti cereyanı, vergi, Türkiye Cumhuriyeti'nde vergi sistemi, askerlik, askere girmeden evvel ve girdikten sonra askerlik muamelelerine dair kısa bilgiler ve hürriyet. Vatandaş için medeni bilgilerin CHP Genel Sekreteri Recep Peker tarafından hazırlanan ikinci cildinde Teşkilat-ı Esasiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclisin İşlemesi, Heyet-i Umumiye, Kanun, Bütçe, Münasebet Divanı, Devlet Şurası, Siyasi Fırkalar, Hükümet Teşkilatı, Adliye, Temyiz Mahkemesi, Ticaret Davaları, Avukat ve Baro, Dahiliye, Vilayetlerin Hususi İdaresi, Belediyeler, Köy, Memurlar, Hariciye, Eski Kapitülasyonlar, Maarif, Maliye, Nafıa, İktisat, Şirketler, Bankalar, Sıhhiye ve İçtimai Muavenet, Aile, Milli Müdafaa Bölümleri yer almıştır. Bakınız Recep Peker, İnkılap Dersleri, TC Maarif ve Derleme Müdürlüğü 1935. Atatürk, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında millet tanımını ırka göre değil kültüre göre yapmıştır. Kitabın ilk konusunu oluşturan millet bölümünde, bir harstan, kültürden olan insanlardan mürekkep cemiyete millet denir dersek, milletin en kısa tarifini yapmış oluruz denmiştir. Milleti, dil, kültür ve ülkü birliğine bağlı vatandaşların oluşturduğu siyasal ve sosyal birlik olarak tanımlamıştır. Vatandaş için medeni bilgilerde Atatürk, eleştirel aklın önemini ortaya koymak için çok cesurca genelde dinlerde, özelde İslam dinine eleştirel bir gözle yaklaşmıştır. Atatürk'ün Vatandaş için medeni bilgiler kitabındaki kendi el yazılarına dayanan din eleştirileri, genelde Atatürk'ün dinsizliğine kanıt olarak gösterilmektedir. Ben buna Doğu Perinçek yaklaşımı diyorum. Ancak bu yaklaşım hiçbir sosyolojik, metodolojik, yöntem bilimsel çıkarıma dayanmayan çok kaba bir bakışın ürünüdür. Atatürk'ün stratejik hareket tarzından ve metodolojisinden az çok haberdar olan herkes, Atatürk'ün Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabındaki din eleştirilerinin onun devrim stratejisinin toplumsal bir yansıması olduğunu kolayca görebilecektir. Atatürk, bu din-İslam eleştirileriyle dinamik devrim ideali çerçevesinde dinlerin kalıplaşmış kurallarından kurtulmak, bunun için eleştirel aklı kullanmak gerektiğini göstermek istemiştir genç kuşaklara. Çünkü Atatürk, içtihat kapısı uzun bir zamandır kapanmış bir dinle sarıp sarmalanmış, bu sırada aklı ve bilimi tamamen hayatından çıkarmış bir topluma yapılabilecek en etkili şok tedavisinin doğrudan din, İslam eleştirisi olduğunu çok iyi görebilmiştir. Ancak nasıl ki Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında din-İslam etrafında toplumsal birlik ve bütünlüğü sağlamak için Balıkesir Paşa Camii'nde minbere çıkıp hutbe vermesini onun dindarlığına kanıt olarak gösteremezsek, Atatürk'ün Türk devriminin en kritik zamanında aklın, bilimin ve eleştirel aklın önemini ortaya koymak için Medeni Bilgiler kitabında yer verdiği din-İslam eleştirilerini de onun dinsizliğine kanıt olarak gösteremeyiz. Aslına bakarsanız hiç önemi yok ama bunu anlamanın çok başka yöntemleri de vardır. Bakınız Sinan Meydan, Atatürk'le Allah arasında, İnkılap Kitabevi İstanbul 2009. Evrim teorisinin ders kitaplarından çıkarılmasının gündeme geldiği bugünün Türkiye'si düşünülecek olursa, Atatürk'ün 80 yıl önce yaklaşımının ne anlama geldiği çok daha iyi anlaşılacaktır. Atatürk, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabının sonunda, ek 1'de, varidatlar ve masraflar, gelirler ve giderler tablosuna yer vermiştir. Afet, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler, Devlet Matbaası, İstanbul 1931, sayfa 145. Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabının sonundaki bu gelirler ve giderler tablosu, genç cumhuriyetin ekonomik bağımsızlığa çok önem verdiğini gösteren bir işarettir. Dünya tarihinde ulusunu çağdaşlaştırırken, çağdaşlığın kitabını yazıp milletinin hizmetine sunan belki de tek devrimci Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk'ün vicdanındaki milli sır. Atatürk, kafasında daha ilk gençlik yıllarından beri şekillenmeye başlayan Çağdaş Türkiye projesini büyük bir sabırla, adeta ilmek ilmek dokuyarak en uygun şartlarda ve en uygun zamanda düşünceden uygulamaya geçirmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında bir yandan vatanı düşmandan kurtarmanın hesaplarını yaparken, öte yandan Çağdaş Türkiye projesinin detaylarıyla uğraşmıştır. Örneğin, bir yandan savaş planları yaparken, diğer yandan siyaset, bilim, sanat, kültür, toplum, din konularında çok sayıda kitap okumuştur. O, vatanın bağımsızlığına ve çağdaşlığına aynı anda kafa yormuştur. Atatürk, Çağdaş Türkiye projesini vicdanında bir milli sır olarak saklayıp, yeri ve zamanı gelince düşünceden uygulamaya geçirdiğini nutukta şöyle ifade etmiştir. Milli mücadeleye beraber başlayan yolculardan bazıları, milli hayatın bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet kanunlarına kadar gelen gelişmelerinde kendi fikir ve ruhlarının kavrama sınırları bittikçe bana direnmişler ve muhalefete geçmişlerdir. Ben milletin vicdanında sezdiğim büyük ilerleme kabiliyetini bir milli sır gibi vicdanımda taşıyarak peyderpey bütün içtimai heyetimize tatbik ettirmek mecburiyetindeydim. Çağdaş Türkiye projesi onun eseridir. Büyük usta eserini bir milli sır gibi vicdanında taşıyıp fikir ve ruhlarının kavrama sınırlarını biten en yakın arkadaşlarından bile koruyarak Türk toplum hayatına uygulamayı başarmıştır. Atatürk'ün Çağdaş Türkiye projesi sayesinde bugün Türkiye tüm geri dönüş çabalarına karşın hala yeryüzündeki tek çağdaş Müslüman ülkedir. 11. ayrımın sonu, sayfa 165.